Ayrım 2.
Bakıyorum çuvallarınız sizden büyük, dedi. Ama geldiğinizde çok sevindim. Ne de olsa burası sizin okulunuz. Artık bitti bitecek. Ocağı yeni bitirdim. Bacasına bakın. Şimdi kış için yakacak bulmalıyım. Bu da zor olmayacak. Her yan kurumuş otlarla dolu. Sonra yere saman koyarız. Üstüne oturursunuz. Yakında derslere başlarız. Nasıl? Okula gitmek istiyor musunuz? Gelecek misiniz? Ben ötekilerden daha büyük olduğum için konuşmak gereğini duydum. Teyzem bırakırsa gelirim. Niye bırakmasın? Tabii ki bırakır. Adın ne senin? Dizimdeki yara izini elimle örterek Altınay dedim. Altınay. Güzel bir ad. Sen de iyi bir kıza benziyorsun. Öyle güzel gülümsüyordu ki insanın yüreğine ılık ılık bir şeyler yayılıyordu. Peki Altınay dedi. Öteki kızları okula sen getirirsin. Anlaştık mı? Anlaştık amca. Bana öğretmenim de. İçeriği görmek ister miydiniz? Utanmayın. Gelin hadi. İçeri girmeye çekiniyorduk. Yok biz artık gidelim dedik. Gidin öyleyse. Dersler başlayınca görürsünüz. Ben de hava kararmadan gidip biraz daha ot toplayayım. Eline bir orakla bir parça ip alıp uzaklaştı. Biz de ayağa kalkıp sırtımıza çuvallarımızı aldık. Köye doğru yollandık. Ansızın parlak bir fikir geldi aklıma. Durun dedim. Dönüp çuvallarımızı okula boşaltalım. Kış için biraz daha yakacak vermiş oluruz. Sonra da eve elimiz boş dönelim öyle mi? Sen de ne akıllısın ya. Gider biraz daha tezek toplarız. Olmaz. Geç kalırsam annem kızar. O gün niye öyle davrandım bilmiyorum. Belki sadece inatçılık yüzünden. Belki de bir çeşit baş kaldırma duygusuyla. Bebekliğimden beri davranışlarım, tutkularım dayakla olsun, azarla olsun hep bastırılmıştı. Bu yabancı, içimi ılıtan tatlı gülüşüyle, güzel sözleriyle bir güven duygusu uyandırmıştı bende. Hiç kuşkum yok, adım gibi biliyordum artık. Benim hayatım sevinçleriyle, acılarıyla o gün o davranışımla başladı. Kendim bir karar vermiştim o anda. Kararımı uygulamaya geçmiştim. Doğru buluyordum yaptığım şeyi. Cezalandırılmaktan da korkmuyordum. Arkadaşlarım bir başıma bırakmışlardı beni. Ama aldırmadım. Duşenin okuluna koşup çuvalı kapının önüne boşalttım. Yeniden tezek toplamaya gittim sonra. Kanatlanmış gibi uçuyordum. Büyük bir iş yaptığımdan içim hafiflemişti sanki. Yüreğim gümbür gümbür atıyordu. Güneş niye bu kadar mutlu olduğumu biliyor gibiydi. Evet, niye böyle koştuğumun farkındaydı. İyi bir iş yapmıştım. Tepeler arkasından kaybolmak üzereydi güneş. Bana kalırsa batmak istemiyordu sanki. Beni gözlemek istiyordu. Sararan otları, yaprakları renkten renge boyayarak, kızıllaştırarak, pembeleştirerek, morlaştırarak yolumu daha güzel kılıyordu. Uçuşan şeytan tüyleri pırıl pırıl birer alev parçası gibiydi. Yırtık pırtık, yamalı beşmetimin madeni düğmeleri de ışıl ışıldı. Koştukça koştum. Toprağa, gökyüzüne, rüzgara türküler söylüyordu yüreğim. Bakın bana, görün işte nasıl bir insanım ben. Okuma yazma öğreneceğim. Okula gideceğim. Başkalarını da okula götüreceğim. Ne kadar koştum hatırlamıyorum. Ama ansızın kendime geldi. Tezek yoktu. Garipti. Yazın o kadar çok inek otlardı ki burada. Tezekten geçinmezdi. Bütün tezekler uçup gitmişti sanki. Belki de bakılacak yerlere bakmıyordum. Başka yerleri aradım. Tezek vardı ama azdı. Bu gidişle karanlık basmadan çuvalı dolduramayacağım diye düşündüm. Korkudan ödüm patlamıştı. Sağa sola koşuşup duruyordum. Çuvalım yarısına kadar dolmuştu daha. Gün ışığı adam akıllı solmuştu artık. Yamaçları karanlık basıyordu. Eve hiç bu kadar geç kalmamıştım. Gece karanlık kanadını sessiz ıssız tepelerin üstüne gelmişti. Çuvalı sırtıma atıp köye doğru koşmaya başladım. Korkuyordum. Her yer öylesine karanlıktı ki bağırmak, ağlamak geçiyordu içimden. Ama Duşen'i hatırlayıp gözyaşlarımı tuttum. Arkama bile bakmadan yoluma devam ettim. Soluk soluğa vardım eve. Kan ter içindeydim. Elbiselerim toza toprağa bulanmıştı. Ocağın önünde oturmakta olan teyzem kaşlarını çatarak yerinden kalktı. Yanıma geldi. Kötü, zalim bir kadındı. Niye geciktin? Diye bağırdı. Ben daha ağzımı bile açmamıştım ki sırtımdan çuvalı kaptığı gibi yere fırlattı. Bütün gün bula bula bunu mu buldun? Sonradan öğrendiğime göre arkadaşlarım her şeyi anlatmışlar. Seni kömür suratlı. Okulda ne işin var? Dilerim okul yollarında geberesin. kulağımdan tutup birkaç kere vurdu başıma. Serseri, elin kurdundan ev köpeği olur mu hiç? Başkalarının çocukları evde kalıp annelerine yardım eder, bu dağda bayırda dolaşıyor. Okula gitmeyi gösteririm ben sana. Seni o ahırın yanında bir yakalarsam bacaklarını kırarım. Okula gitmek neymiş anlarsın o zaman. Hiçbir şey demedim. Bağırmamaya çalıştım. Sonra yaktığım ocağın önünde otururken sessizce ağladım. Üzüntülü olduğumu anlayınca hep kucağıma çıkan tekir kediyi okşadım durdum. Teyzem beni dövdüğü için ağlamıyordu. Alışıktım buna. Okula göndermeyeceği için ağlıyordum. İki gün sonra sabahleyin erkenden köpekler havlamaya başladı. Köyde bağırıp çağırmalar duyuldu. Duşen ev ev dolaşıp çocukları topluyor, okula götürüyordu. O sıralarda sokak diye bir şey yoktu. Kerpiç evler düzensizce dağılmıştı. Herkes canının istediği yere kurmuştu evini. Duşen çevresinde çocuklarla kapı kapı dolaşıyordu. Bizim ev köyün en ucundaydı. Teyzemle buğday öğütüyorduk. Amcam öğütülmüş buğdayları pazara götürmek üzere hazırlanıyordu. Ben bir yandan işimi yapıyor, bir yandan da Duşen'i gözlüyordum. Bizim eve kadar gelmeyecek diye ödüm kopuyordu. Biliyordum, teyzem okula gitmeme izin vermeyecekti. Ama Duşen gelsin, nerede oturduğumu görsün istiyordum. Bizim eve uğramadan dönüp gidecek diye ödüm kopuyordu. Ben bunları düşünürken Duşen çıka geldi. Teyzemi selamladı. Günaydın. Tanrı yardımcın olsun. O olmazsa biz oluruz. Bak ne kadar kalabalığız. Bir şeyler mırıldandı teyzem. Amcam ise öğretmenin yüzüne bile bakmadı. Duşen aldırmadı hiç. Avlunun ortasında duran bir kitabın üstüne çöktü. Cebinden kağıt kalem çıkardı. Bugün okul başlıyor. Kızınız kaç yaşında? Teyzem cevap bile vermeden işine devam etti. Adam akıllı kızmıştı. Besbelli tek kelime söylemeyecekti. Ne olacaktı şimdi? Duşen bana bakıp gülümsedi. Yine ılık ılık bir şeyler yayıldı içime. Kaç yaşındasın Altınay? Diye sordu. Cevap vermeye cesaret edemedim. Teyzem, onun kaç yaşında olduğundan sana ne? Dedi. Zaten sen kimsin bir kere? Daha okula gidecek yaşa gelmedi. Bırak bunun gibi piçleri. Anasıyla babasıyla oturan çocuklar bile okuma yazma öğrenmiyor. Toplayacağın kadar çocuk toplamışsın. Onları götür okula. Burada işin yok. Duşen ayağa kalkarak, nasıl oluyor da böyle konuşabiliyorsun? Diye bağırdı. Yetim kaldıysa suç onda mı? Yoksa yetimlerin okuma yazma öğrenmesini yasaklayan bir yasa mı var? Senin yasaların bana vız gelir. Ben kendi yasalarımı yürütürüm burada. Senden emir alacak değilim ya. Hepimiz aynı yasalara boyun eğeceğiz. Belki bu kıza senin ihtiyacın yok. Ama bizim devletin var. Karşı koyarsan cezasını çekersin. Teyzem kollarını sıvayarak ayağa kalktı. Şuna bakın. Şu serseriye bakın. Bu piç kimden emir alacak? Söyle bakalım. Karnını kim doyuruyor onun? Onu kim doyuruyor? Sen mi? Ben mi? Evsiz barksız piçin biri bu. Senin de evin barkın yok zaten. Eğer ortaya amcam çıkmasaydı tartışma nasıl sonuçlanacaktı bilmiyorum. Teyzem bir kocası olduğunu unuturdu. Her işe burnunu sokardı. Bu da çok kızdırırdı amcamı. Öyle ya, evin efendisiydi. Ara sıra teyzemi döverdi. Şimdi de öfkeden kıpkırmızı olmuştu yüzü. Kapa çeneni karı! Diye bağırdı. Sen kim oluyorsun da kendi başına karar veriyorsun? Benim yerime konuşuyorsun. Her işi burnunu sokma. Sana gelince taşla beyin oğlu. Al şu piçi götür. Okuma mı öğreteceksin, kemiklerini mi kıracaksın, ne halt edersen hep. Hadi basın bakalım. Defolun. Teyzem bağırmaya başladı. Demek okula gönderiyorsun onu. Evde kim yardım edecek bana? Soruyorum, kim edecek? Kes sesini, diye bağırdı amca. Teyzemi susturdu. Her karanlık bulutta bir beyaz nokta bulunur derler. Okula böyle başladım işte. Sınıfa ilk girdiğimizde Duşen yere samanların üstüne oturmamızı söyledi. Sonra hepimize birer defter, birer kalem, birer de tahta parçası verdi. Tahtaları dizinizin üstüne koyun, dedi. Onun üstüne de defterleri koyarsınız. Böylece daha kolay yazarsınız. Sonra duvara astığı bir resmi gösterdi. Bir Rus'un resmiydi bu. Bu Lenin'dir, dedi. O resmi hiç unutamayacağım. Nedendir bilmiyorum. Sonradan hiç rastlamadım o resme. Aklımda hala Duşen'in resmi olarak kalmış. O resimde bir kaput giymişti Lenin. Yorgun bir yüzü vardı. Sakalı sivriydi. Yaralı kolu askıya alınmıştı. Kasketi arkaya kaykılmıştı. Durgun, rahat bir bakışı vardı keskin gözlerinde. Duşen resmi epeydir yanında taşıyordu anlaşılan. Bildiğimiz afiş kağıtlarına basılmıştı. Kenarları, köşeleri iyice yıpranmıştı. Sınıfın duvarlarında bu resimden başka bir şey yoktu. Duşen, okuma yazmayı, sayı saymayı öğreteceğim size, dedi. Harflerin, rakamların nasıl yazıldığını göstereceğim. Bildiğim ne varsa hepsini öğreteceğim. Bildiği ne varsa hepsini öğretti. Şaşılacak derecede sabırlıydı. Kalemin nasıl tutulacağını teker teker gösterdi hepimize. Bu arada anlamadığımız sözler de söyledi. Şimdi düşünüyorum da Duşen şaşırtıyor beni. Elimizde bir alfabe bile yoktu. Üstelik öğretmenimiz ne gramer biliyordu, ne öğretme yöntemi. Böyle şeylerin varlığından bile habersizdi. Güdüleriyle davranarak öğrenmemiz gereken şeyleri öğretebildiği kadar öğretti bize. Ama hevesi, coşkunluğu da boşa gitmedi. Buna eminim. Umduğundan büyük şeyler başardı Duşen. Evet, büyük şeyler başardı çünkü duvardaki yarıklardan karlı tepelerin göründüğü o eski kerpiç ahırda bir şeyler öğrenmeye çalışan bizlerin, biz Kırgız çocuklarının, o zamana kadar köyün dar çizgileri içinde kapanıp kalmış çocukların, yeni, değişik, güzel bir dünya açılmıştı önlerinde. Moskova'nın, Lenin'in yaşadığı şehrin, Taşkent'ten bile daha büyük olduğunu o sınıfta öğrendik. Dünyada Talas Vadisi kadar büyük denizler olduğunu o sınıfta öğrendik. Dağlar kadar kocaman gemilerin o denizlerde yüzdüğünü o sınıfta öğrendik. Çarşıdan satın alınan petrolün yer altından çıkarıldığını o sınıfta öğrendik. Gün gelecek çocuklar geniş pencereli büyük beyaz okullarda okuyacaklar, sıraların üstünde oturacaklardı. Alfabeyi kıvırmaya başlayınca ilk olarak Lenin kelimesini yazdık. Artık sözlüğümüzde bey gibi, ırgat gibi, Sovyetler gibi kavramlar da vardı. Duşen söz verdi. Ders yılı bitmeden bize devrim kelimesinin nasıl yazıldığını da öğretecekti. Her ayın sonunda gider rapor verirdi. 2-3 gün görünmezdi. Çok özlerdik onu. Ağabeyim olsa o kadar özlemezdim. Teyzem başka bir işle uğraştığı zamanlar evin arkasına sıvışır, yolunu gözlemeye başlardım Duşen'in. Onu, içimi ılıtan gülümseyişini görmek, ışıklı sözlerini duymak nasıl sevindirirdi beni. Öğrencilerin en büyüğü bendim. Belki bu yüzden en çabuk ben öğreniyordum. Ama tek sebep bu değildi. Duşen'in söylediği her kelime, yazdırdığı her harf benim için kutsaldı. Onun öğrettiklerini kavramaktan daha önemli bir şey yoktu hayatta. Verdiği defteri hazine gibi saklıyor, harfleri orağın ucuyla yere, kömürle duvara, bir dal parçasıyla kara yazıyordum. Benim için dünyada Duşen'den daha bilgili, daha akıllı kimse yoktu. Kış yaklaşıyordu. İlk kar yağıncaya kadar dağın eteğinde, çakıl taşlarının üstünden gürültüyle akan dereyi geçerdik okula gitmek için. Kar yağdıktan sonra da geçerdik tabii ama zor olurdu. Buz gibi su ayaklarımızı dondururdu. En çok küçüklerin canı yanardı. Gözleri yaşla dolardı. Duşen, biri sırtında, biri kollarında, her keresinde iki çocuk taşıyarak hepsini karşı kıyıya geçirirdi. Bütün bunlar inanılmaz geliyor şimdi bana. Herkes ya bilgisizlikten ya aptallıktan Duşen'e gülerdi. En çok da kışı dağlarda geçirip arada bir değirmene inen zenginler alay ederdi onunla. Başlarında kalpakları, sırtlarında kürklü ceketleri, sırım gibi atlarının üstünden Duşen'in çocukları taşımasına bakarlardı. Öğretmeni gösterirlerdi gülerek. Şuna bak derlerdi. Nasıl olmuş da bugüne kadar görmemişim şu herifi. Daha önce görseydim kuma diye alırdım. Kahkahadan kırılarak, üstümüze su ve çamur sıçratarak yollarına devam ederlerdi sonra. Ah! Arkalarından nasıl koşmak isterdim onların. Atların yularına yapışıp, sinsi, yılışık suratlarına doğru, ''Öğretmenimiz için nasıl böyle konuşursunuz? Aptal insanlarsınız siz, kötü insanlarsınız.'' diye bağırsam öyle rahatlayacaktım ki. Ama küçük bir kızın sözlerine kim kulak asardı? Gözlerimin acı yaşlarını içime akıtarak kala kalırdım olduğum yerde. Duşen onların sözlerini duymazlıktan gelirdi. Hiç aldırmazdı. Üstelik söylenenleri unutturmak, bizi güldürmek için komik şeyler anlatırdı. Epeyce çalıştı ama olmadı. Köprü kurmak için kereste bulamadı Duşen. Bir gün bütün çocukları karşı kıyıya geçirdikten sonra benimle birlikte derenin yanında kaldı. Taşlardan bir geçit yapmaya çalıştık. Köylüler isteseler yarım saat içinde bir köprü kurabilirlerdi çocukları için. Dereye 2-3 ağaç devirseler bu iş biterdi. Ama yapmadılar. Okulu ciddiye almıyorlardı o günlerde. Duşen'e de delinin biri diyorlardı. Evet,
Onlara kalırsa delinin biriydi Duşen. Çocuklarla oyalanıyordu. Okuma yazma mı öğretmek istiyordu onlara? Öğretsindi. Yeter ki işlerini aksatmasındı çocuklar. Böyle düşünüyorlardı. Altların da atları vardı. İhtiyaçları yoktu köprüye. En az kendileri kadar iyi bir insan olan bu delikanlının vaktini niye öğretmenlik etmekle geçirdiğini, üstelik bunu niye canla başla, inatla, her çeşit zorluğa, küçümsemeye, alaya katlanarak yaptığını anlamıyorlardı. Taştan geçidi yaptığımızda yerde kar vardı. Su öyle soğuktu ki insanın soluğu kesiliyordu. Duşan nasıl dayandı buna bilmiyorum. Yalın ayaktı. Bir an bile durmadan çalıştı. Suyun dibine bastıkça çakıl taşlar ayaklarımızı cayır cayır yakıyordu. Derenin tam ortasındayken iki bacağıma birden kramp girdi. Acıdan kıvrılıp kaldım oracıkta. İki büklüm oluvermiştim. Doğrulamıyordum. Gittikçe suya gömülüyordum. Koşarak geldi Duşan. Beni kollarına alıp kıyıya taşıdı. Yere kaputunu serip üstüne oturttu. Masmavi kesilmiş incecik bacaklarımı, buz gibi ellerimi ovdu. Büyük bir ilgiyle, "Kaputuma sarılıp biraz dinlen Altınay," dedi. "Geçidi ben kendim yaparım." Sonunda geçit tamamlandı. Duşan sudan çıkıp çizmelerini giydi. Kaputuna sarınarak bana baktı. Gülümsedi. Biraz dinlendikten sonra, "Nasılsın şimdi? Isındın mı?" diye sordu. "Al şu kaputu da sarın." Sonra ekledi. O gün kapıya tezekleri sen mi bırakmıştın Altınay? Evet diye cevap verdim. Dudaklarının köşesine incecik bir gülümseme ilişiverdi. Ben de öyle düşünmüştüm zaten demek istiyordu sanki. Hatırlıyorum kıpkırmızı olmuştu yüzüm. Tezeğin bırakılmasını unutmamıştı demek. Mutluydum. 7 kat gökte uçuyordum. Duşan sevindiğimi anladı. Gözleriyle beni okşayarak benim temiz yavrum, duru kaynağım dedi. Ne kadar da akıllısın. Ah, seni şehre okumaya bir gönderebilsem, büyük bir insan olurdu. Dönüp kıyıya doğru bir adım attı. Gözlerimin önünde şimdi, gürültülü derenin kıyısında durmuş, ellerini başının arkasında kavuşturmuş, parlayan gözleriyle tepelerden gelen rüzgarın kovaladığı beyaz bulutlara bakıyor. O anda ne düşünüyordu acaba? Beni şehirdeki okula göndermeyi mi? Ben onun kaputuna sarılmış şunları düşünüyordum. Keşke abim olsaydı Duşen. Kollarını atılıp ona sarılır, gözlerimi yumar, en tatlı sözleri söylerdim kulaklarına. Ne olursun Tanrım, Duşen abim olsun. İnceliği, iyiliği, geleceğimizi düşündüğü için hepimiz seviyorduk öğretmenimizi. Küçüktük ama onun bu erdemlerinin farkındaydık. Yoksa her gün o uzun yolu alır mıydık? Rüzgarda, karların arasında bata çıka, soluk soluğa tırmanır mıydık o tepeyi? Kendi isteğimizle geliyorduk okula. Gidip o soğuk ahırda donmamız için kimse zorlamıyordu bizi. Okul öylesine soğuktu ki birbirimizin yüzüne, ellerine, elbisesine hohlasak, hohladığımız yer hemen buz tutuyordu. Bazılarımız oturup Duşen'i dinlerken ocağın yanında sırayla ısınıyorduk. O soğuk sabahların birinde, Ocak ayının son günleriydi, Duşen her zamanki gibi bizi almaya geldi. Sessizdi, düşünceliydi, kaşları çatılmış, yüzü kararmış, demir gibi kas katı kesilmişti. Hiç böyle görmemiştik öğretmenimizi. İşin içinde bir iş olduğunu anladık. Sessizce ardından gittik onun. Yoldaki kar tabakası kalınsa Duşen önden giderdi hep. Ben Duşen'in arkasından giderdim. Öteki çocuklar da benim arkamdan gelirlerdi. O sabah da önden gitti öğretmenimiz. Geceleyin dağın eteğine karlar yığılmıştı çünkü. Bir insanın sevinçli mi, üzüntülü mü olduğu arkasından bile belli olur bazen. O gün de öyle oldu. Öğretmenimizin kederli olduğunu hemen anladık. Başını önüne eğmişti. Zorlukla sürüyordu ayaklarını. O yürüyüşünü hala hatırlarım. Tek sıra olmuş, tepeyi tırmanırken Duşen önümde, kamburu çıkmış, siyah kaputuyla gidiyordu. Yukarıdaki tepeler dinlenmek için çökmüş devlere benziyordu. Rüzgar hörgüçlerinin tozunu alıyordu sanki. Yüksekte, çok yükseklerde soğuk, beyaz gökte tek başına siyah bir bulut sallanıyordu. Sınıfa girip samanların üstüne oturduğumuz zaman Duşen her sabah gidip yaptığı gibi ocağı yakmadı. "Ayağa kalkın," dedi bize. Kalktık. "Başlarınızı açın." Kasketlerimizi çıkardık, o da çıkardı kasketini. Ne demek olduğunu bilmiyorduk bunun. Kısık bir sesle, "Lenin öldü," dedi. Onun yası tutuluyor şimdi. Sınıfımızı sessizlik kapladı. Okul karların altına gömülmüştü sanki. Duvarlardaki yarıklardan giren rüzgarın sesi duyuluyordu. Sanki üstlerine kar tanecikleri düşüyormuş gibi hışırdayan samanların sesi duyuluyordu. Gürültülü şehirlerin sessizlikle örtüldüğü, yerleri sarsan fabrikaların sustuğu, trenlerin raylar üstünde kala kaldığı o yaslı saatte biz, insanlar içinde küçücük insanlar, ufak bir topluluk, başımızda öğretmenimizle okul denilen o soğuk ahırda yas tuttuk. Koluyla gözlerinin yaşını sildi Duşen. "Ben partiye yazılmaya gidiyorum," dedi. "Üç gün sonra dönerim." O üç gün hatırladığım kış günleri içinde en korkunç olanlarıydı. Tabiat büyük bir insanın bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışıyordu sanki. Rüzgar yarların arasında uluyordu durmadan. Tipi dinmiyordu. Kırağılar madeni bir sesle tınlıyordu. Tabiat azmıştı. Rüzgar kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu karları. Köyümüz, tepeleri kara bulutlarla örtülü dağların eteğinde sessizce yatıyordu. İncecik dumanlar yükseliyordu bacalardan. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmıyorlardı. Üstelik kurtlar da inmişti köye. Gündüzleri yollarda dolaşıyor, geceleri evlere kadar sokulup güneş doğuncaya kadar uluyorlardı. Aklıma öğretmenimiz geldikçe üzülüyordum. Hava öylesine soğuktu ki, Duşen'in sırtında ise siyah kaputundan başka bir şey yoktu. Geleceği gün tedirginliğim daha da arttı. Kötü bir olayı sezinlemiştim sanki. Fırsat buldukça evden sıvışıyor, gözlerimi ıssız, karlı bozkıra dikiyordum. Ama bir tek canlı varlık bile yoktu ortalıkta. "Ah öğretmenim, neredesin? Yalvarırım çabuk gel. Seni özledik öğretmenim. Duyuyor musun beni? Seni özledik." Ama bozkır cevap bile vermiyordu bana. Nedendir bilmiyorum, sessizce ağlıyordum. Sık sık evden çıkmam teyzemi kızdırmıştı. Yumruğunu sıkarak, "Ne diye öyle arada bir kapıya doğru koşuyorsun?" diye bağırdı. "Otur oturduğun yerde, yününü eğir. Dışarıda donup gebereceksin. Bir daha çıktığını görürsem karışmam." Hava kararmaya başlamıştı bile. Duşen'in dönüp dönmediğini bilmiyordum. Bu da çıldırtıyordu beni. Bir an, bugüne kadar hiç gecikmediğine göre mutlaka dönmüştür diyordum kendi kendime. Bir an sonra kuşkuya kapılıyordum yine. Duşen üzüntülüydü. Aklı başında değildi. Ağır ağır güçlükle yürüyordu. Ya bir tipi de yolunu şaşırdıysa? Kendimi işe veremiyordum. Parmaklarımın hepsi baş parmak kesilmişti sanki. Yün durmadan kopuyordu. Yün koptukça da teyzem küplere biniyordu. "Senin nen var bugün? Elin el değil, tahta." Sonunda sabrı tükendi. "İnce hastalıklar götürsün seni. Al şu torbayı, Saykal nineye bırak." Sevinçle ayağa fırladım. Duşen Saykal ninenin evinde kalırdı. Saykal'la kocası Kartanbay ana tarafından uzaktan uzaktan akraba olurlardı bana. Sık sık gider görürdüm onları. Bazen gece yatısına bile kaldığım olurdu. Teyzem bunu hatırladı belki. Belki de ona bu sözleri Tanrı söyletti. "İnsan kıtlıkta nasıl çavdardan bıkar? Ben de öylesine bıktım senden. Onlarda kal bu gece. Hadi defol. Sabah olmadan da eve döneyim deme." Dışarı fırladım. Rüzgar şamanlar gibi uluyordu. Bir an kesiliyor, sonra avuç avuç kar fırlatıyordu adamın yüzüne. Torbayı koltuğumun altına sıkıştırdım. Karda taze at izlerini takip ederek köyün öteki ucuna koştum. Kafamda bir tek düşünce vardı. Duşen dönmüş müydü?